yemekleri, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında işte bugün yine buluştuk sizlerle tam da hafta ortasında. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza siz kıymetli dinleyicilerimizi de bekliyor ve davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Sevgili dinleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta bugün Sayın Milli Eğitim Bakanımızın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yöneticileri ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Sayın Gülkız Tulay Hanımefendi'nin öncülüğünde Türkiye Milli Takım Havuzu'nda yer alan genç ve çocuklarımız birlikte satranç dostluk maçı yaptılar. Ben de bu güzel atmosferde yanlarındaydım. Sizler için güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Hem Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Sayın Gülkız Tulay hem de satranç alanında başarı kazanan çocuklarımız ve velileriyle güzel bir söyleşimiz oldu. Programımızın ilk bölümünde bu güzel söyleşiyi sizlerle buluşturacağız. İkinci bölümümüzde Sihirli Sözcükler köşemizde her çarşamba olduğu gibi dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluat'a bizlerle birlikte olacak. Üçüncü Cemre'nin toprağa düştüğü bugünlerde edebiyatta, halk hikayelerinde, inanışlarda Cemre üzerine yine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk röportajımız yayında olacak.
Tabiatıma aykırıyken yüreğime vurdu fırtına. Senelerdir tanıyormuşum gibi gözleri nasıl aşina. Zora gelmez beklemezdim, hizaya geldim sayende. Hadi bahset herkes sen gibi mi geldin gezegende. Bana etsin mahvetsin kasırgasında. Kar ayazı bakışları korkmadı kalbimi yanına sokup. Ya çok da severdim yazları, içime gömdü buzları. Bu afeti fırtına kasıp da kavurdu. Üstüme saldı kışları. Dokundu.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. 27 Şubat 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda Türkiye Satranç Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen bir satranç etkinliğinin hemen sonrasında Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Sayın Gülkız Tulay Hanımefendi ve sevgili öğrenci arkadaşlarımız ve onların velileriyle bir araya geldik. Neler konuşacağız? Hem bu etkinliği değerlendireceğiz, hem satrancın hayatımızdaki yerinden bahsedeceğiz. Ayrıca Türkiye Satranç Federasyonu tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri, turnuvaları, öğrencilerimizin başarılarını, aldıkları madalyaları, kupaları konuşacağız. Sanıyorum işin belki de en güzel yanı onları, o başarıları konuşuyor olmak. Çalışmalarını değerlendireceğiz ve güzel bir sohbet siz sevgili dinleyicilerimizi bekliyor. Ben hemen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Sayın Gülkız Tulay Hanımefendi'ye dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Böyle bir etkinliğin içinde yer aldınız federasyon olarak. Size nasıl bir teklif geldi? Bu Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğin çocuklarımızın, gençlerimizin satranca olan ilgilerini artırmaları yönünde ne gibi faydaları olduğunu düşünüyorsunuz?
Her şeyden önce çok önemli bir etkinlik. Çünkü bizim çocuklarımızın çoğu okul çağında olan çocuklarımız. Milli Eğitim Bakanımız sağ olsunlar satranca özel bir önem veriyorlar. Milli Eğitim Bakanımızın ve Bakanlığımızın Ankara'da milli takıma girmiş ve Avrupa Dünya derecesi almış çocuklarımızı davet etmelerinden sonra hemen böyle bir etkinliğin hazırlıklarına başladık. Bakanlıktaki üst düzey bürokratlar, Sayın Bakanımızın da katılımıyla sporcularımız da çok güzel maçlar yaptılar. Çok güzel sohbetler oldu. Bizler de çok mutlu olduk. Söylediğim gibi bizim için okullar çok önemli. Çünkü çocuklarımız okullarından ayırdıkları zamanda gerek satranç turnuvalarına katılıyorlar, gerekse satrançla ilgili eğitimlerini alıyorlar. Aileler bu anlamda çok önemli destekçilerimiz ama esas destekçilerimiz de okullarımız, okul yöneticileri de artık son zamanlarda satrancı ayrı bir yere koymaya başladılar.
Buradaki bütün genç arkadaşlarımız hepsi öğrenci. Sanıyorum 7 ile 14 yaş arası gençlerimiz var değil mi? Doğru söylüyorum. Sevgili arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz. Bu etkinlikte bir aradayız ama ben genel olarak sizlere satrançla ilgili sorular yöneltmek istiyorum. En küçüğünüzden başlayabilir miyim? Sevgili Dorukhan Zor, sana sorayım. Sen ne zaman başladın satranç oynamaya?
1,5 yıl önce.
Peki 1,5 yıl önce seni satranca başlatan sebep neydi?
Aslında futbol oynamaya başlayacaktım. Orada korum kırıldığı için futbol oynayamadım. Onun için bir tek satranç gidebiliyordum. Ben de satrancı seçtim.
Peki şu anda sorayım. 1,5 yıl geçmiş üzerinden satrancı seçtiğin için mutlu musun? Memnun musun?
Evet.
Hayatında neler değişti? Çalışıyor musun evde satranç?
Evet. Oyun oynuyorum internetten. Bir de soru çözüyorum.
Peki aferin sana. Başarılar dilerim. Milli takım havuzuna seçildin. Kaçıncı olduğun için bu havuza seçildin?
6.
Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Hemen sevgili Çisel'e dönmek istiyorum. Genelde derler ki sevgili Çisel, kızlar çok fazla satranç sevmiyor. Bu doğru mu?
Eskiden biraz doğru olabilir ama şu an kız oyuncu sayısı da eskiye göre bayağı arttı. Ve kızlar da artık erkekler kadar iyi seviyede oynayabiliyor.
Sen de sanıyorum Türkiye birincisi oldun değil mi?
Evet.
Bu yıl mı oldun?
Bu yıl oldum.
Peki Çisel, nasıl çalışıyorsun? Neler yapıyorsun? Çünkü satranç gerçekten anladığım kadarıyla çok emek verilmesi gereken bir branş.
Evet, her gün soru çözüyorum, maç yapıyorum. Hocamla özel ders de alıyorum zaten. Oyun sonları çok önemli. Oyun sonları çalışmaya özen gösteriyorum.
Bunun gibi daha nice çalışmalar. Peki ben en çok şunu merak ediyorum. Hemen federasyon başkanımıza da sormak istiyorum. Çocuklarımız evet satrançla bu kadar ilgileniyorlar ama okullarıyla bir arada nasıl yürütmeyi başarıyorlar?
Satranç sporcularının en önemli özellikleri zamanı çok iyi kullanmaları ve program yapabilmeleri, planlı bir hayatlarının olmasını çok güzel koordine edebilmeleri. Bütün bu özelliklerden dolayı tabii çocuklar aslında satrançla ilgilenirken, o programlarını yaparken bir taraftan da okullarında kaçırdıkları derslerle ilgili çok kısa zamanda telafi edebiliyorlar. Çünkü algıları çok yüksek, konsantrasyon konsantrasyonları çok yüksek. Ve bundan dolayı biz hep söylüyoruz, satranca ayrılan zaman kaybedilmiş zaman değil, kazanılan zaman. Çünkü satrançla ilgilenen çocuklarımızın akademik başarıları da çok yüksek. Hı hı. Bunun da avantajını çok yaşıyorlar. Bugün çocuklarımızın hepsine birer mikrofon uzatsanız ilk dönem karneleri çok iyidir mutlaka. Takdir teşekkürdür eminim ki. Hı hı. O nedenle satranç aslında çocuklarımızın akademik hayatlarına, okul başarılarına katkı sağlıyor. Zaman problemini de düzenli programlarla bir şekilde halletmiş oluyorlar.
Tam da bu noktada o zaman ben ailelerimizden birine söz vermek istiyorum. Sevgili Can Dolgun'un babası. Bakalım neler söylemek ister. Ben mikrofonu uzatayım kendilerine. Hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
Aslında bu satrancın bir sac ayağı olduğu söylenir. Öğrenci ayağın biridir. Genelde eğitici, antrenör diğer ayaktır ama veli de üçüncü ayaktır. Yani bu ayaklardan biri aslında bozulduğunda veya sekteye uğradığında hiçbir zaman başarı olmadığı söylenir. Bilmiyorum, siz de öyle düşünüyor musunuz?
Ya kısmen tabii ki. Bence buradaki en önemli ayağı oluşturan şey bir sporcunun kendisi. Ya öncelikle sporcu bir kere bu dalı, bu branşı sevmesi gerekiyor. Öğrenci satrancı sevdikten sonra bizim işimiz aslında kolaylaşıyor. Dolayısıyla hani biz ayağın aslında çok büyük bir tarafı değil. Bundan sonraki şey tabii ki federasyon. Biraz önce zaten başkanımız da bu konuya değindi. Gerçekten federasyonun başlattığı projelerle, özellikle okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte başlattıkları proje sayesinde çok ciddi şekilde satrancı çocuklar daha küçük yaştan sevmeye başladılar. Hı hı. Ve gün gittikçe Türkiye'de yaygınlaşıyor.
Teşekkür ediyoruz. Ben madem Can'ın babasıyla konuştum, Can'la da konuşmak istiyorum. Sevgili Can, sen ne zaman başladın satranç oynamaya ve sen niye tercih ettin satrancı?
Ben satranca 8 yaşında başladım. Okulumuzun öğretmeni beni bu spora uygun gördü, beni istedi. Ben de satranca başladım ve gittikçe sevdiğim sporu, arkadaşlarımla güzel vakitler geçirdim. Her zaman eğlenceli bir spor oldu benim için.
Sen de başarından bahset öyleyse sevgili dinleyicilerimize. Çünkü biliyorum yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da başarıların var.
Ben 2018 yılında Dünya Okullar ikincisi oldum satrançta. Ve aynı sene yine 2018'de 13 yaş genel Türkiye birincisi oldum.
Ve milli takım havuzuna girdin.
Evet.
Milli takım havuzundan da bahsedeceğim Sayın Başkanım ama ben bir de sevgili Arda Caberoğlu'na sormak istiyorum. O da çünkü bayağı yine böyle madalyaları, kupaları evinin o en güzel köşesine yerleştirmiş oyunculardan. Doğru mu söylüyorum?
Evet, yani var bayağı.
Neler var? Ne gibi başarılarım var sevgili Arda?
2016 yılında Türkiye üçüncüsü oldum. Ondan sonra federasyon yurt dışına destek verdi. Ondan dolayı Yunanistan'a gittim. Orada da Avrupa okulları üçüncüsü oldum. 2016 yılında öyle.
Tebrik ediyoruz. Başarılarını devamlı diliyoruz. Sen nasıl başladın?
Abim okulda satranç görmüştü. Eve geldi işte, bana gösterdi. Yendi beni. Ondan sonra
yenince hırslandım diyorsun.
Evet. Yenince hırslandım. Öğrendim. Sonra işte oradan başladım. Babam işte kursa falan yolladı. Öyle öyle gittim.
Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ben yine sevgili başkanımıza dönmek istiyorum. Başkanım, bu işte biraz hırs, hani tamam çalışmak, azim gerekli, biraz da hırs gerekir mi?
Tabii azim ve hırsı iyi dengeliyorlar çocuklar. Tabii ki hırs gerekiyor ama çok fazla hırsa da gerek yok. Satrancın güzel bir tarafı çok centilmen bir spor. O nedenle hırs sadece kendilerini motive etme anlamındaysa tabii ki güzel ama karşı tarafa zarar verme satranç sporunda olmayan bir şey.
Hep zaten başkanım sözünüzü kestim. Hep maça tokalaşarak başlarlar ve maçı da bitirdiklerinde yine tokalaşıp bitirirler. Aslında hani dediniz ya centilmenlik içeren bir spor diye.
Evet, başka bir sporda bunun olduğunu zannetmiyorum. Benim de yani en fazla dikkatimi çeken, en özel bulduğum taraf budur satrançta. Evet, tokalaşarak karşısındakine başarılar dileyerek masanın başına oturması tabii ki bir sporcunun çok önemli. Ama Ama küçücük çocukların belki saatler süren bir maç neticesinde kaybettikten sonra da karşısını tebrik ederek ve taşlarını dizerek o tahtadan kalkması bana göre olağanüstü bir şey. İşte bu çocuklar böylesine güzel yetiştikleri için satrancın aslında sadece oyun ya da spor tarafı değil, bu güzel özelliklerini hayatlarına kazandırıyorlar. Yani satrancın en önemli özelliklerinden, faydalarından birinin de bu olduğunu zannediyorum. Çok güzel dostlukları, arkadaşlıkları var. Masa başında herkes eşit ama kalktıktan sonra çocuklar ya da sporcular analiz yapa yapa el ele kol kola o salondan çıkarlar. Görmek istediğimiz en güzel sahnelerden biri bu olsa gerek diye düşünüyorum.
Ne kadar güzel ifade ettiniz. Gerçekten hep el eleler. Hep ben öyle gördüm bütün müsabakalarda. İnşallah bundan sonra da devam ederler. Ben yine sevgili arkadaşlarımıza dönmek istiyorum. Bu sefer Azra Kurnaz'a döneceğim. O da yine grubumuzun yaş olarak küçüklerinden. Sen ne zaman başladın Azra'cığım?
7-8 yaşlarında.
Şu anda kaç yaşındasın?
11.
7 yaşında başladığında yaşın daha çok küçüktü. Algılayabilmiş miydin o ilk turnuvayı, neler hissetmiştin? Sana kazanmak mutlaka mutluluk getirmiştir ama hani kaybettiğin turnuvalarda olduğunda o nasıl bir duygu hissettirmişti?
Ben normalde ablamdan dolayı başladım. Normalde hiç sevmiyordum. Sonra yani kursa falan gitmeye başladım. Ondan sonra da sevdim. İlk turnuvama da beni kurstaki hocam yönlendirdi. Turnuvaya gittiğimde 2 puan yaptım ama kızlarda 3. olmuştum. O beni çok mutlu etti. Sonra biraz daha evde çalışınca falan gelişince kurs falan değiştirdik işte. Yani sonra biraz daha geliştim. Turnuvalarda falan dereceler yapmaya başladım.
Tebrik ederim. Sen de milli takım havuzuna girdin. Bu sene mi?
Normalde 2017'de de girdim. 2018'de bir de bu sene.
Her sene başarılara bir yenisini ekliyorsun. İnşallah önümüzdeki yılda yine milli takım havuzunda görmek dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim.
Teşekkürler.
Ben hemen sevgili başkanımıza tekrar dönmek istiyorum. Başkanım, milli takım havuzundan bahsediyoruz. Genç kardeşlerimizin hepsi şu an o havuzdalar. Şimdi bu milli takım havuzu nasıl bir oluşum? Sonrasında ne zaman milli takıma geçecekler? Hemen geçmeyecekler, orası belli ama kaç yaşlarında bu sistem ilerliyor? Biraz detaylandırabilir misiniz?
Elbette her yıl sömestrinin ilk haftasında Türkiye Yaş Grupları Satranç Şampiyonası yapıyoruz. Ülkemizin her tarafından gelen sporcular kendi kategorilerinde yarışıyorlar ve sonucunda, turnuvanın sonucunda da belli dereceleri elde edenler milli takım havuzuna giriyorlar. Bugün buradaki çocuklarımız da işte Antalya'dan sonra, bu yıl Antalya'da yapmıştık, milli takım havuzuna giren sporcularımız. Tabii çok zor bir yer orası. Son yıllarda özellikle çok kalabalık olmaya başladık sayıca. Ben sadece bu yıldan rakamları verecek olursam, bütün illerden, ilçelerden, çoğu köylerden katılanlar vardı ve 2700'e yakın sporcu yarıştı. Bir hafta sürdü. Ve biz tabii velilerimiz, satranç ailemizle beraber 7000'in üzerinde kişi olarak bir hafta boyunca hep bir aradaydık. Orada tabii çok heyecanlı maçlara sahne oldu o salonlar. Sonucu da bu sporcularımız milli takım havuzuna girdiler. Altyapı milli takım havuzu aslında. Tabii yaşları biraz daha ilerledikten sonra A milli takım seviyesine de gelecekler. Orada yaş sınırı yok. Yani şu yaştan sonra milli takıma girecekler diye bir şey yok. Çünkü gittikçe de ülkemizde satrancın bu kadar yaygın olmasıyla beraber milli takımımız, A milli takımlarımız da gençleşiyor. Örneğin bu yıl yapılan olimpiyatlarda milli takımlarımız bayağı genç kadroyla yarıştılar. A milli genel takımda 2 tane üniversite öğrencimiz var. Vahap Şanal ve Batuhan Daştan. Bunlar henüz üniversite öğrencisi. Biri 19, biri 20 yaşında. Yine kadın milli takımımıza lise öğrencisi olan iki kızımız Çağal ve Duru'yu eklemiştik. Gittikçe gençleştiriyoruz oynuyoruz biz milli takımlarımızı. Bunlar da bir süre sonra milli takımda yavaş yavaş oynayacaklar. Bu çocuklarımızın, bu sporcularımızın bu yıl işleri zor demeyeyim. Bunlara göre hiçbir şey zor değil de çok yoğun olacaklar. Hem aileler hem de bizler açısından yoğun bir programımız var. Nisan ayında Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın ev sahipliğini yapıyoruz. Buradaki sporcularımızdan bir kısmı davetli olarak oraya katılacaklar. Yine eş zamanlı olarak Nisan ayında Antalya'da yapacağız bu organizasyonları. Dünya Okullar Satranç Şampiyonası var ve milli takım havuzuna giren sporcularımızı biz oraya davet ediyoruz. Orada yarışacaklar. Aslında bakıldığında bunlar da milli takımda yer alan sporcularımız. Biraz daha ilerledikçe, işte reytingleri yükseldikçe milli takıma, A milli takımına da katılmış olacaklar. Ama şu an aday kadroyla beraberiz diyebiliriz.
Ama bu aday kadro olmadan zaten asıl kadroya geçiş olmaz. Aslında onlar şu anda tam da altyapıdalar. Öyle evet, değil mi? Evet. Bir de bildiğim kadarıyla kampları olacak. O kampta ne gibi etkinlikler yapıyorlar, ne gibi çalışmalar yapıyorlar bu kamp süresince?
Kamplar da tabii çok önemli. Bir kere kampların iki yönü var bana göre. Milli takım kampına davet edilmiş olmak bu yaştaki sporcular için çok önemli. Herkes milli takım kampına davet edilmez, gidemez. Evet. Öyle demek lazım. Bir başka boyutu da tabii ki oradaki aldıkları eğitimler. Gerek yabancı, gerekse yerli antrenörlerimiz tarafından bir haftalık eğitim veriliyor. Geçtiğimiz yıl iki milli takım kampı yaptık. Bu yılda yine milli takım kampının planlamalarını yapıyoruz şu günlerde. Orada sadece satrançla ilgili eğitim değil, arkadaşlıkları daha da pekişiyor. Çok güzel bir kaynaşma ortamı oluyor. Sportif, fiziksel sportif etkinlikler ya da bulundukları yerle ilgili olarak bir takım etkinliklere de katılıyorlar. Gidecekleri turnuvaların planlaması, programları yapılıyor. Çünkü milli takıma giren sporcularımız, tabii üst sıralarda yer alan sporcularımız federasyon imkanlarıyla uluslararası turnuvalara davet ediliyorlar. Oraya gidecek sporcularımızın programları kendilerine veriliyor. Milli takım kampından özellikle son yıllarda, daha önceki yıllarda çok fazla katılım olmazdı. Şimdi artık tüm sporcular çok böyle zevkle katılmak istiyorlar. Heyecanla bir milli takım kampı geçiriyorlar. Biz de tabii federasyon olarak çok mutlu oluyoruz.
Sizin anlattıklarınızdan ben de gerçekten çok mutlu oldum ve arkadaşlarımız adına gurur duydum. Şu an hepsinin üzerinde sevgili dinleyicilerimize ben biraz tasvir edeyim ama Facebook sayfamızdan görebilirler fotoğrafı. Ay Yıldızı bayrağımızın olduğu, arkasında Türkiye yazan ve Türkiye Satranç Federasyonu'nun amblemi olan milli takım forması içindeler. Öyle güzel görünüyorlar ki, kırmızı, beyaz o kadar yakışmış ki onlara. Kamplardan bahsetti Sayın Başkanımız. Kamplara daha önce katılan arkadaşlarımız da konuşmak istiyorum. Acaba Çağla Dinçer, katıldın mı daha önce sen bu milli takımın gerçekleştirmiş olduğu kamplara?
Evet.
Biraz anlatır mısın? Neler vardı? Neler yaptınız kampta?
Yani kamplarda dersler gördük günde 6 saat. Onun dışında arkadaşlarımızla beraber oyunlar oynadık. Güzeldi.
O nasıl bir duygu? Biraz aslında onu anlatmanı istiyorum. Hani belki şu anda seni dinleyen ve senin yaşında olan ve bu kampa gitmek için can atan nice genç, nice çocuk var. Sen neler yaptın ve nasıl bir başarı elde ettin ki o kampa seçildin?
Yani ben kampları seviyorum. Güzel oluyor. Kamplarda arkadaşlarımızla beraber kalıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber eğleniyoruz.
Antrenörlerinizle ilgili çalışmalarınız, örneğin günde kaç saat sizi çalıştırıyorlar?
6 saat.
Maşallah, 6 saat. Şimdi bu çocuklar normalde 6 saat Sayın Başkanım, hani koysanız bir yere, hadi otur deseniz mümkün değil, hiçbiri oturamaz. Ama işte satrancın galiba böyle bir başarısı var. Bu çocukları masa başında saatlerce oturtabilen bir spor. Nasıl başarıyor da böylesine genç çocuklarımızı? Hani o anda evet, tamam, zihinleri çalışıyor ama bedensel aktivite çok fazla yapmadan o masanın başına alabiliyor.
kendilerini bir kere çok güzel veriyorlar bu spora ve o masaya. Zamanın nasıl aktığını, nasıl geçip gittiğini herhalde çok bir kendileri de bilmiyor. Çünkü son maçlara doğru hepsi hemen hemen zaman sıkışmasına giriyorlar. Saatlerce oynamış oluyorlar. Satrancı tabii bu çocuklarımız aslında farkında olmadan bir amaç değil, bir araç olarak kullanıyorlar. Aslında zamanın bu kadar hızlı geçmesinin bir nedeni de, bu kadar güzel geçmesinin bir nedeni de bu olsa gerek. Bu çocuklarımız yine 8 yaşında, 9 yaşında olan çocuklarımız, en küçükleri ama 6-7 yaşındaki çocuklar bile saatlerce o masanın başında oturuyorlar. Ve gerçekten zevk alarak o maçlarını yapıyorlar. Gerçekten çok güzel bir tarafı bu satrancın.
Evet başkanım, ben hemen sevgili Zeki Berke Çaputçuoğlu'na dönmek istiyorum. Sevgili Zeki, sen de bildiğim kadarıyla yine kamplara daha önce katıldın, öyle değil mi?
Evet, katıldım. Kamplar gerçekten çok güzel oluyor. Hem ders anlamında değil, eğlence anlamında da çok iyi oluyor bizim için ve gerçekten gitmek çok istiyoruz. Ders oluyor arkadaşlarımızın dediği gibi 6 saat günde. Onun dışında kendimiz eğleniyoruz, futbol oynuyoruz, kendi aramızda yine maç yapıyoruz, satranç. Bizim için çok güzel oluyor.
Ben yine bir velimizle görüşmek isterim. Sevgili Çağla Dinçer'in annesi Tülay Dinçer hanımefendi. Tülay Hanım, programın başında da söyledim aslında. Kızlar genelde çok fazla satranca meyilli olmuyor ama siz anne baba olarak onu satranca yönlendirdiniz mi? Yoksa o mu gelip ben satranç oynamak istiyorum diye bu işe girdi?
Ya, Çağla 5 yaşında başladı. Babasıyla oynayarak başlamıştı. Baba göreve gittikten sonra anne sen benim hiç ilgilenmiyorsun. Babam olsa satranç oynar demişti. Dedim satranç mı istiyorsun? O zaman kursa başlayalım. Onunla beraber ben de başladım açıkçası biraz oynamaya.
Öyle mi? Evet. Ne güzel.
O kendi istediği için devam ediyor.
Şu anda kaç yaşında?
12.
O zaman 5 yaşında başladı. Evet. 7 yıldır bu işin içindesiniz. Evet. Hiç keşke yapmasaydım, bu ne kadar zor bir işmiş dediğiniz ve de kızınızın dediği oldu mu?
Çağla demedi ama ara ara ben dedim. Ama o her devam ettikçe sanırım biz de hep devam edeceğiz.
Sevgili Meliha Hanım, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Meliha Caberoğlu, Arda'nın annesi. Annesi. Özellikle annelerle de konuşmak istiyorum. Evet, babalar biraz daha satrançta ön plandalar. Onun farkındayım. Genelde babalarla oynanır satranç. Evde onlarla antrenman yapılır. Satranca baba götürür ama anneler unutulur. Halbuki anneler de çok büyük fedakarlık yapar. Siz neler yaptınız?
Tabii ki Arda istediği sürece anne ve babası olarak hep yanında olan, destek oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz.
Evde nasıl çalışıyor Arda? Örneğin günde kaç saat ayırması gerekiyordu?
Günde 2 ya da 3 saat çalışıyordu düzenli olarak. Hı hı. Ama bu yıl sınav yılı olduğumuz için günde 1 saat çalışabiliyoruz.
Başarıların devamını diliyoruz maşallah. Eminim daha nice başarılar onlarla birlikte olacak. Ben o zaman tekrar sevgili TSF Başkanımıza dönmek istiyorum. Hem velilerle konuştuk hem öğrenci arkadaşlarımızla konuştuk. Sayın Başkanım, siz neler söyleyeceksiniz son dakikalarımızda? Milli Eğitim Bakanlığı'yla hep ortak çalışmalar yapıyorsunuz. Çünkü istiyorsunuz ki bütün çocuklarımız, bütün gençlerimiz satrançla bir arada olsun. Satrancı hayatlarına dahil etsinler. Bunun için Türkiye Satranç Federasyonu neler yapıyor? Ne gibi çalışmalar yapıyor? İsterseniz bunlardan bahsedebiliriz son dakikalarımızda.
Evet, özellikle herkesin, özellikle de çocukların, gençlerin satrançla ilgilenmelerini, satranç taşlarına dokunmalarını çok arzu ediyoruz. Bunlardan dolayı da tabii ki çok güzel projeler yapıyoruz. İşte Aile Bakanlığı'yla yaptığımız proje var. Sevgi ve Çocuk Evleri'nde bugün satranç dersleri görülüyor. Suça sürüklenmiş çocuklarımızın bulundukları cezaevlerinde satranç dersleri var. Okullarda zaten satranç var, biraz önce bahsettiğim gibi. Görme engellilerin okudukları tüm okullara geçtiğimiz yıl yine Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız bir protokol gereği satranç sınıfları açtık. Bu projeler bizim tabii ki en büyük destek bulduğumuz alanlar oluyor. Projeler sayesinde aslında son yıllarda federasyonun bugün geldiği başarılar bundan dolayı diyebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı bizim için çok önemli çünkü biz istiyoruz ki çocuklarımız mutlaka satrançla ilgilensinler. Çünkü satranç çok özel bir branş. Hem akademik hayata hem sosyal hayatlarına çok önemli katkılar sağlıyor satranç. Bunu zaten farkında olan çocuklarımız, ailelerimiz bize yeterince destek veriyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarımız yine destek destek veriyorlar. Biz de tabii okullara satranç sınıfı açarak ve antrenörler yetiştirerek bu desteğin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Ama bizim en büyük destekçilerimiz aslında bakıldığında ailelerimiz. Aileler çok fedakarlık yapıyor. Ben de zamanında bir veliydim. İki çocuğum benim satrançla ilgileniyorlar ve ben o şekilde satranç hayatım başlamış oldu. Son yıllarda özellikle altyapı milli takımının katıldığı Avrupa Dünya Yaş Gruplarında, Avrupa Dünya Okullarda çok güzel dereceler elde ediyoruz. Elbette federasyon olarak bizim çalışmalarımızın çok etkisi, katkısı var ama en büyük destek aslında ailelerin kendilerinin yaptıkları destekler. Çok özel antrenörlerle çalıştırıyorlar, satranç eğitim kulüplerine gönderiyorlar çocuklarını. Okullarından ve diğer sosyal hayatlarından mutlaka bir zaman ayırıp satranca ve turnuvalara kanalize oluyorlar. Çocuklar içeride oynarken anneler babalar dışarıda çocuklarını bekliyorlar. Aslında en büyük fedakarlığı da aileler yapıyor. Ben sizlerin aracılığıyla tüm anne babalarımıza, ebeveynlerimize teşekkür etmek istiyorum. Çok kıymetli destekler bunlar. Satrancın özellikle basın medya tarafında bilinirliğinin artması gerekiyor. Onun için son zamanlarda çok güzel çalışmalar da yaptık. Eskiye göre elbette çok daha iyi. Satranç artık her yerde konuşulmaya başladı. Birçok platformda programlar yapılmaya başladı. Ama diyor ki daha fazla destek gerekiyor. Onun için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum.
Sayın Tulay Asıl, biz çok teşekkür ederiz katıldığınız için, verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Sizin emekleriniz gerçekten her alanda, hem çocuklarımıza yakinen ilgileniyor olmanız, hem bütün organizasyonlarda birebir iştirak ediyor olmanız da çok kıymetli. Bu anlamda biz de TRT ailesi olarak size ve tüm çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.
Ne tatlı ne tuzlu, ne boyu ne posu, ne gözünün yeşili kalmadı aklımda. Hani yalan önü, yakalayan önü, adım adım yürütüp izledim ama tutmuyorum yasını, almam acının hasını, siliriz eyvallah, eyvallah. Her lafı özü bir olan, gülüşümüze dokunanı yakarız valla.
Sözcükler. Hay- Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluat'a her çarşamba olduğu gibi yine bizimle. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Aslında geçtiğimiz hafta konuşacaktık bu konuyu.
Evet.
Değil mi?
Doğrudur.
Şimdi hemen itirafımı önce program öncesi dinleyicilerimize yapayım. Az önceki röportajımız sebebiyle yayında olamadığım için ve bu konuyu gerçekten çok sevdiğim için her sene konuşulur bu konu. Cemre'den bahsediyoruz tabii. Her sene konuşulur ama sanıyorum biraz havaların ısınmasını mı istiyorum ya da o sıcaklık mı beni mutlu ediyor bilmiyorum. Cemre konusunu çok severim. Dedim ki ne olur bu konuyu haftaya yani bugünden için konuşalım diye rica ettim. Sağ olsun kırmadı bizi. Bugün 3. Cemre mi toprağa düştü?
Evet,
tam da bugün
üçüncüsü
galiba.
Denk geldi.
Denk geldi. Tam. İyi sevindim.
Doğrudur, denk geldi. Bugün 3. Cemre'nin toprağa düştüğüne inanıyoruz diyelim. Cemre tabii ki çok sizin de söylediğiniz gibi insanın içine ısıtan, canlandıran bir konu. Çok yerde geçiyor. Hepimiz de biliyoruz Cemre'lerin düşmesini ve adı Cemre olanlara tabii. Espri yaparak da bunu teyit ediyoruz. Fakat aslında halk takviminin belirli zaman dilimlerinde gerçekleşen döngülere verdiği bir isim. Ve işte 3 tanesi var hepimizin bildiği gibi havada, suda, toprakta oluyor Cemre. 19-20 Şubat'ta havaya düştü. 26-27 Şubat'ta her yıl değişiyor. Bu 2019 tarihleridir.
O neden ay takvimle evet, alakalı bir durum?
Evet, takvimle ilgili. Aslında bu işte koca karı soğukları, kırlangıç fırtınası vesaire gibi bütün bu bizim saatli marif takvimlerinden falan takip ettiğimiz şey aslında halk takvimi, halk bilgeliğinde karşılığı olan şeyler. Her yıl değişiyor çünkü ay takvimine bağlı olarak değişiyor. Ay'a bağlı bir döngü var. İşte şimdi yeni yeni dünyada tartışmalar başlamış durumda. Biz işte güneş takvimi kullanıyoruz teknik olarak. Gregorian diyelim. 365 güne ayarlı, günümüz 24 saate bölümlü. İşte yaşadığımız çağa ilginç bir ışık tutuyor geçmiş. Yakın zamanda onlu saat dilimlerine dönmek ya da işte 365 güneş takviminden çok ay takvimine dönmek gibi bir takım astronomların tartışmaları var dünya üzerinde. Öyle bir şey gündeme gelince Cemre'ye bakışımız da değişiyor. Bu döngüler halk takvimi dediğimiz o halk bilgeliğinde şuna karşılık geliyor. Döngü her yıl mevsimsel ve doğal birbirini takip eden olaylar zinciri. Halk bunu gözlemliyor. Bin yıllardır gözlemliyor. Bu gözlemin sonucu olarak da kimi inanışlarla örtüşerek bazı şeyleri belirliyor. Çünkü bu döngüler her yıl karşılaştığımız şeyler. Ay'a bağlı olarak da tarihleri değişiyor. Bilimsel olarak aslında şudur. Belli bir zaman diliminde belli bir sıcaklık artışını görüyoruz. Bu sıcaklık artışı dereceli olarak sıcaklığı kabul etmesi olarak değerlendirilebilir. İşte havada, suda ve toprakta bunu takip edebiliyoruz artık. Şubat'ın ortasından itibaren havada başlıyor bu döngü. Sonra suda, bu yıl 26-27 Şubat demiştim. 5-6 Mart yani dün ve bugün de toprakta olmasını beklediğimiz sıcaklığın kabul edilebilir yani ölçülebilir derecede yükselmesidir bu. Biz buna Cemre düştü diyoruz. Cemre nedir derseniz aslında Arapça bir sözcük. Kor, hani şu ateş yanar yanar da kömür korlaşır. En yüksek ısının olduğu yer.
Evet.
O korlaşmış haline ateşin Cemre deniyor. Biraz daha geleneksel olarak bu eski usul bir ocağı hayal edersek eğer ateşin etrafına taştan bir ateşlik bir koruyucu
set
örülür. Taştan ve arası topraktan çünkü çatlayıp patlama vesaireye uyumlu olsun diye. Orada ısınan taşa da Cemre deniyor. Çakıl taşı gibi, kayrak taşı gibi taşların.
Aynı sıcaklığa adı. Ulaşıyor.
Evet,
demek
sıcak
ki.
Taş anlamında yine. Bu sıcaklık tabii ilginç bir şey. Bunu nasıl olmuş da bin yıllar içerisinde böyle takip edebilir hale gelmişler. Biz bugün ölçebiliyoruz da. Nasıl bir derin gözlem kuşaktan kuşağa akmış ve bunu isimleştirmiş.
Ve niye önce örneğin havaya? Hep onu merak ederim. Hani niye önce havaya da sonra suya da sonra toprağa?
Çünkü
diye?
Önce hava ısınıyor.
Isınıyor mu gerçekten?
Dünya üzerindeki hava akımı ve su akımları, okyanus akımlarıyla ilgili bir şey. Çünkü o akım sayesinde gerçekten ısınıyor. Dünya dönüyor. Kuzey yarım küre güneşe dönüyor yüzünü. Dolayısıyla biz kuzey yarım kürenin gün gün güneşe döndüğü tarihleri belirliyoruz.
Tam da birer haftalık arayla.
Evet, birer haftalık arayla. Bu 21 Mart'taki bizim meşhur Nevruz Bayramımıza bir hazırlık. Şamanik yaklaşımda, şamanik inanışta da var çok önceden. Bunu Arapçadan aldığına dair de bir takım kaynaklar var. Kimi araştırmacılar hayır Türkçe bir başka sözcükten gelir diyor. Kimi diyor ki işte Cemre değişmiştir, Türkçe'ye geçmiştir. Nogaylarda falan var. İmre cini var. Şamanlar cine bağlamışlar. Böyle bir imre cini var ve bu cin sıcaklık dağıtıyor. Önce havaya gidiyor, havayı karıştırıyor ve ısıtıyor. Sonra suya gidiyor, suyu karıştırıyor ve ısıtıyor. Sonra toprağın içine giriyor ve toprağın içinde dolaşarak toprağı ısıtıyor. Farklı inanışlarda ve farklı şekillerde hayal edilmiş olsa bile tavan tabana zıt gibi görünen yerlerde bile var. Yani demek ki İnsanlar dediğim gibi bin yıllarca dünyayı gözlemleyerek bunu sezmişler ve bu sezgi çok güçlü olduğu için de isim vermişler.
Peki niye düştü kavramını kullanıyoruz?
O tamamen muamma. Hiçbir fikrimiz yok dürüst olalım. Yani bir takım şeyler anlatılabilir mesela ama masal tadında fakat hiçbir fikrimiz yok. Yani Cemre ateş, kor ateş anlamında
İçime
niye
ateş
sıçramıyormuş?
İçime ateş düştü. Mı acaba?
Ateş çok barındırmak istediğimiz bir şey değil. Mesela bu İmre cini çok da mantıklı aslında. Yerin içinden çıkıyor. Yani magmadan çıktığını hayal edebilirsiniz. Yani
evet,
daha
evet.
Bilimsel bir şeye iyi çağrıştırıyor gibi bir yaklaşım yapabiliriz ama gerçekten hiçbir fikrimiz yok. Ateş genellikle bizde barınan bir şey değildir. Biz bir şekilde düşmek fiili kontrolsüzdür. Hani en mantıklı Türkçe yorum budur aslında bakarsanız. Düşmek fiili kontrolsüz bir fiildir. Yani katılmak, ne bileyim beraber olmak, girmek, çıkmak gibi iradi bir fiil değildir düşmek. O yüzden biz de kendimizin iradesi dışında olan bir şeye sezgisel olarak bir eylem tayin ederken aslında buna yaklaşmışız.
Mümkün evet olabilir.
Hani denize düşmek gibi bir şey çağrıştırdığı için
ama
muhtemelen.
Ama mesela karpuz kabuğu denize düştüğünde
evet,
denize
evet.
girilir. Yani o
çok
düşmek yok, havalar malum. Aslında Mart'ta kapıdan baktırır kazma kürek.
Benim evet bahar alerjilerim bir süredir devam ediyor. Cemre bana bahar alerjileriyle düştü diyelim. özür diliyorum dinleyicilerimizden ama Cemre temel halde baktığınızda Cemre yıldızları da denilen işte kızıl o dönemin astronomları diyelim yıldız bilimcilerinin de adlandırdığı kızıl yıldızlar var gökyüzünde. Cemre yıldızları denmiş. O yıldızların görünmesiyle ilgili yorumlar da var. Ama temelde çok sevinç veren, insanlara baharı çağrıştıran, baharın başlangıcını hatırlatan bir şeydir ve edebiyatta da bu yüzden karşılığı olan bir şeydir. Daha çok şiirde Cemre aşkla da çok örtüştürüldüğü için çünkü o nasıl söyleyelim bizi buluveren o bahar halini aşkla çok örtüştürdüğü için yazarlar,
evet.
şairler.
O az önce söylediğim cümle içime kor ateş düştü.
Evet.
İşte aşık oldum, aşka düştüm.
aynı şekilde Cemre aslında o sevdanın ateşli ve insanı yakan haline değil de insanın kalbini uyandıran, biraz daha sevecenliği çağrıştıran haline karşılık gelmiş.
Uyanış belki.
Kesinlikle. Divan edebiyatında çok var. Gönül bahçesini canlandıran cemrelerden bahsediyorlar. O da sevgilinin gülüşü. Sevgilinin bir gülümsemesi, divan edebiyatı dönemini hatırlayacak olursak aslında kadın erkek ilişkilerinin son derece mesafeli olduğu bir dönem. Dolayısıyla gidip de bir şairin erkek olduğunu kabul edersek, bir şairin gidip de bir hanıma yüz yüze bir şey söylemesi ya da ondan cevap alabilmesi mümkün değil o dönemlerde. Yani çok küçük teselli düzeyinde bir takım iletişimlerle hareket edebilirler.
Mendil atmadan filan.
evet. Ya da işte bir yerden geçerken salınımına şahit olmak gibi bir sokakta ya da işte hani ki onlar da son derece mesafeli ve son derece kapalı ortamlar. Dolayısıyla mesela sevgilinin düşen bir eşyasını alması, işte alırken kolunun hareketini görmek vesaire gibi böyle küçük hareketlerin Cemre'ye benzetildiğini görüyoruz divan edebiyatında. Yine biraz önce söylediğim gibi halk takvimine gönderme de var. Mesela cemreler düştü artık bahardır, lale devrinde bu tür şeyler var, bahar başlamıştır artık diye. Sevgilinin gülümsemesi genellikle cemreye benzetilmiş. Çok tanıdık bir şairden bahsetmek isterim ben. Yılmaz Erdoğan'ın Cemre diye bir şiiri var. Şiirin içerisinde cemre çok geçmiyor ama dinleyicilerimiz eğer şiire meraklıysa öneririm. Uzun bir şiirdir. Ben sadece bir dizesini aldım. Orada diyor ki bahar damarı çatladı toprağın. Bir nefes daha yaklaşıyor bahar. Bugün cemre düştü. Diyor. Ama bugün düştü. Yani cemre adı neredeyse hiç geçmiyor. Şiirin içinde o çok güzel cemrenin İşte havada, suda ve toprakta dolanımını, kendisinin sevdayla ilişkisine, sevgilisinin kendisine bir yanaşıp bir uzak duruşuyla çok güzel örtüştürmüş şair. Bir başka halk şairimiz var, Karacaoğlan. O da bu üçüncü cemre düştükten sonra çiçekler tomurcağı duruyorlar.
Ama gerçekten öyle. Ben gerçekten dikkat ettim. Hani derim ya bu cemre konusunu çok severim diye. Şu an böyle tomurcuk durumundalar. Hı-hı. Yani hemen sanki yarın hepsi beyaza dönecek.
Kuruluş Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu anlatan bir dizi vardır. Orada senaristin çok güzel bir benzetmesi var. İnsanın çeşitli hallerine ilişkin. Hı-hı. Orada der ki aceleci badem. Yine cemrenin peşi sıra çiçeğini açıverdin. Oysa cemreden sonra biraz önce söylediğimiz bir koca karı soğukları da var Mart'ta. Evet. Dolayısıyla akıllı ağaçlar, insana benzetirsek mecazen, akıllı ağaçlar biraz bekliyorlar. Hemen çiçeklerini vermiyorlar yaprağa, tomurcuklarını tutuyorlar. Ama aceleci bademler tomurcuklarını hemen yaprağa veriyorlar ve bir müddet sonra o ayazlarda maalesef o yapraklar donuyor. İnsanın da böyle halleri var. Bu yüzden de cemre ve bahar ilişkisi insanın işte hayalleri, hevesleri, hayata dair düşünceleri ve bunların bazen oluşu bazen olamayışına ilişkin çok sembolik bir ifade. Karacaoğlan da demiş ki bülbül ne yatarsın bahar erişti. Ulu sular göl olduğu zamandır kat kat oldu gül yaprağa karıştı. Gene bülbül. Bülbülün kul olduğu zamandır. Yani kendisine söylüyor bu. Gül tomurcuğa işte Nevruz'a doğru artık gül ağaçlarında da pıtırık pıtırık küçük küçük tomurcuklar döner. Gül de
bekleyen akıllılardan.
Gül çok sabırlı, bekleyen akıllı bir ağaç. Dolayısıyla bülbülün bu toprağın uyanışıyla birlikte uyanması lazım. Gül daha açmadan ona aşkını söyleyebilmesi için. Bir başka şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı demiş ki damlardaki kar, saçaklardaki buz, kanı kaynayan suya dar geliyor. Bu suya düşmüş artık. Haberin var mı olduklarından, haberin var mı oluklardan akan su sesinde bahar geliyor. Yani o bir kıştan çıkışı ve Kars gibi çok soğuk bir şehri hayal ederseniz eğer, daha karken, daha belki buzken sabahları, orada bile bir baharın sesi var cemre düştükten
sonra. Yavaş yavaş sular damlıyor.
Tabii ki haberin var mı? Oluklardan akan su sesinde bahar geliyor. Dolayısıyla biz de mesela sabah kalktığımızda şu anda Ankara'dayız. -2, -3'te cam temizliyoruz, buz temizliyoruz bazen.
Evet.
Fakat gün içerisinde yani gün dediğimiz güneşin tepeye çıktığı anda
12 derecelere kadar
bahar sesini duyuruyor bize, ışığını ulaştırıyor. İşte cemre böyle bir dönem, yanar döner bir dönem. O yüzden şairler kendilerini tamamen teslim ettikleri bir sevdayı cemreyle ifade etmiyorlar.
Çok güzel ifade.
Bu hep bir yanar döner. Evet. Yani ağaçların tomurcuğa döndüğü ama çiçeklerin vermedi, açmadığı. İşte efendim rüzgarın sabahları akşamları serin estiği ama gün ortasında gülümsediği. Edebiyatta da karşılığını bu şekilde vermiş. Ama biz bir büyük dev şairin bir dizesiyle baharı sonlandıralım derim. Uzun bir şiirdir. Meraklısı bilir zaten. Ama dağlarına bahar gelmiş memleketimin diyen Ahmet Arif'le hatırlayalım. Bizim de dağlarımıza bahar geliyor. Henüz karlı olsa da Şairin dediği gibi
sular
biz orada
damlamaya başladı.
Sesini duyuyoruz Bahar'ın.
Evet, çok güzel bir konuydu ama o kadar da tatlı, o kadar da güzel anlattınız ki. Çok teşekkür ederim. Gerçekten Bahar'ı kendi içimde şu an bir kez daha hissetmiş oldum. Ben de o bahar çiçeklerinin açmasını bekleyeceğim ama Mart'tan sonra.
Evet, aceleci badem değiliz.
Aceleci değildir onlar da. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikteydi. Üçüncü Cemre'nin toprağa düştüğü tam da bugün de edebiyatta, halk hikayelerinde, inanışlarda Cemre üzerine çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama yarın saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.